Yılların su gibi aktığı ama günlerin geçmek bilmediği zamanın telaşına kapılan Merlin 31 ve 32 derken birdenbire 35 olmuştu. Birçok taşı elekten geçirirsin de elinde sadece bir tutam değerli taş kalır ya, işte aynen öyle olmuştu. Sonra bir gün 5. caddede Caroline'ı gördü. Günlerden pazardı ve çiçeklerle donatılan sıcacık bir Paskalya sabahında 5. cadde, zambakların, jaket atayların ve Nisan ayının neşeli renklerine bürünen şapkaların geçit törenine ev sahipliği yapıyordu. Saat 12'yi bulduğunda insanlar akın akın büyük kiliselerden dışarı atıyorlardı kendilerini. St. Simon, St. Hildas kiliseleri ve Risale kilisesi koca ağzı kapılarını açtıklarında dışarıya taşan kalabalıkta birbirini bulan, dolaşırken sohbete dalan ya da bekleyen şoförlere beyaz buket sallayan insanlar mutlu bir kahkahayı anımsatıyordu. Geleneksel yöntemlere sadık kalan 12 kilise komisyonu üyesi, Risale Kilisesi önünde durarak sosyeteye tanıtılacak yeni genç kızlara içi pudra dolu paskalya yumurtası dağıtıyordu. Zengin ailelerin sayısı 2000'i bulan müthiş bakımlı, lüle saçlı, pek cici çocukları, annelerinin parmağındaki mücevherler gibi parıldayarak bu üyelerin etrafında coşkuyla dans ediyordu. Peki, duyarlı kimselerin yoksul çocuklar hakkında konuştuğunu gördüğünüz olmuş mudur? Ah, ama o zenginlerin, o ak pak olmuş, mis gibi kokan, ülkenin yüzünü temsil eden ve hepsinden önemlisi, kadifemsi sese sahip çocukları varken diğerlerinden kime ne? Küçük Arthur 5 yaşındaydı ve orta sınıf bir aileden gelmekteydi. Antik Yunanların özeneceği cinsten bir burna sahip olan Arthur, oldukça sıradan ve fark edilmesi güç bir çocuktu. Bir yandan annesinin sıcak ve terli eline sıkı sıkıya asılmış, diğer yandan da yanı başında ilerleyen Merlin'le birlikte mezuniyet töreninin kalabalığına karışmışlardı. İki kilisenin bulunduğu 53. sokaktaki kalabalık yerini izdihama bırakmıştı. Zar zor ilerlendiği için onlara ayak uydurmak küçük Arthur için bile oldukça basitti. Sonrasında Merlin süslü nikel aksesuarlarla kaplanmış, koyu kırmızı üstü açık bir landonun yavaşça süzülerek kaldırımın kenarında durduğunu fark etti. İçinde Caroline oturuyordu. Üzerinde bedenini saran eflatun işlemeli, beli orkide çiçekleriyle süslü siyah bir elbise vardı. Merlin o an irkildi. Sonra ürkerek bakışlarını ona çevirdi. 8 yıldır evliydi ve o zamandan beri ilk kez görüyordu o kızı. Ama artık genç kız gibi değildi. Her zamanki gibi zayıf bir yapısı vardı ya da pek öyle değildi aslında. Çünkü oğlan çocuklarının o yeni yetme kabadayılığını üstünden attığı gibi yanaklarının çiçek açmış tazeliği de gitmişti. Fakat yine de güzeldi. O gelmesi beklenmeyen 29 yaşın alımlılığı ile birlikte üzerine sinen bir ağır başlılık vardı. Arabanın içinde kendinden emin oturuşu o kadar çok yakışmıştı ki ona. Merlin bakmaya doyamadı. Ansızın gülümsedi. Paskalya bayramının kendisi ve çiçekleri gibi ışıl ışıl bir gülümseyişe sahipti fakat 9 yıl önce kitap evine girdiği ilk anki gibi umut dolu ve görkemli değildi. Daha olgun bir gülümseyişti. Kırgın, katı ve üzgün olduğu söylenebilirdi. Yine de redingot giyinişli iki delikanlıyı yanına koşturup ıslak ve yanar dönerli saçlarını kapatan silindir şapkalarını çıkararak kendisine selam verdirecek kadar yumuşak ve esaslı bir gülümsemeydi bu. Arabanın yanına telaşla gelen bu gri eldivenli delikanlılar, eflatun eldivenli ellerle usulca buluştu. Bu iki delikanlıya sonra bir kişi daha eklendi. Derken iki kişi daha çıkıp geldi ve bir süre sonra arabanın yanında giderek artan bir kalabalık oluşmaya başladı. Merlin, yanında duran genç bir adamın kendisine eşlik eden ve yakışıklı sayılabilecek bir arkadaşına şöyle dediğini işitti. ''Bana biraz müsaade eder misin? Konuşmam gereken biri var şurada. Sen yürümeye devam et, ben sana yetişirim.'' 3 dakika içinde arabanın önü ve arkası dahil olmak üzere 4 bir yanı adamlar tarafından kuşatılmıştı. Her biri onca laf kalabalığının arasında Caroline'ın dikkatini çekecek ve zeka belirtisi gösterecek cümleler kurmanın peşindeydi. Merlin'in şansına küçük Arthur'un sıkı sıkıya kapatılan kıyafeti açılma riskini o an gösterdi. Çocuğun üstünü toparlamak için onu alelacele bir binanın içine sokmaya çalışan Olive böylelikle Merlin'e kabul gününe dönen kalabalık sokağı rahatça izleme fırsatını vermiş oldu. Kalabalık büyüdü. Arka tarafta oluşan ilk sıranın ardına bir grup daha geldi, sonra iki sıra daha. Siyah çiçek demetinin ortasında açan beyaz bir orkide gibiydi Caroline. Tahta çıkmışçasına arabasını çevreleyen kalabalığa seslenerek el sallıyor, başıyla selam veriyordu. Bunu öylesine saf bir mutlulukla yapıyordu ki başka adamların da eşlerini veya kendilerine eşlik eden kadınları bir kenara bırakıp yanına koşmasına neden oldu. İğne atsan düşmez kalabalık çevrede merak uyandırmıştı. Caroline'ı tanıma ihtimali bile bulunmayan her yaştan adam itiş kakış çemberinin içine dahil oluyordu. Kadifeli hanımefendi ise bu kendiliğinden oluşan konser alanının merkezi haline gelmişti. Nereye baksa kendisine çevrilmiş yüzler görüyordu. Sinek kaydı tıraşçılar, bıyıklılar, genç olanlar, yaşlı olanlar ya da yaşını hiç belli etmeyenler ve nadiren de olsa kadınlar. Karşı istikametteki kaldırım taşına doğru yayılan bir yığın insan vardı. Yakınlarda bulunan San Antonio Kilisesi'nin para babası güruhu da bu kalabalığa eklenince sokak doldu taştı ve hatta karşı sokakta oturan bir milyonerin demir çitleri bile aşıldı. Yoldan hızla geçen motorlu taşıtlar mecburen durmak zorunda kaldılar. Kalabalığın dibinde 3-5 derken kısa bir sürede 6 sıra taşıt birikti. Trafiğin kaplumbağaları sayılan en ağır otobüsler izdihamın içine daldığında yolcular delirmişçesine birbirlerinin üzerine çıkarak kalabalığın kıyısından görünemeyecek merkeze pür dikkat bakıyorlardı. İzdiham korkunç bir boyut kazanmıştı. Ne Yale ile Princeton arasındaki maçın asortik seyircileri ne de beyzbol maçlarının o terli taraftarları bu iyi giyimli kalabalığın eline su dökebilirdi. Siyahlı eflatunlu hanımefendinin etrafını saran insan seli gözlerini dikmiş bakarken gülüşmelerin arasında onun hakkında konuşup tuhaf tuhaf korna sesleri çıkarıyordu. Gerçekten dehşet verici bir hal ve berbat bir durumdu. 500 metre kadar aşağıda duran ve zıvanadan çıkmak üzere olan polis memuru merkeze haber verdi. Aynı köşede korkuya kapılmış bir vatandaş, yangın alarmının camını kırarak şehrin tüm itfaiyesini harekete geçirdi ve yüksek katlı bir binanın üst katında oturan yaşlı bir apartman sakini ise kendini kaybederek zabıtaya telefon açtı. Hatta bununla kalmayıp Bolşevizm konusuyla ilgilenen milletvekillerini ve Bellevue Hastanesi'nin yeni doğan ünitesini bile aradı. Gürültü arttı. Tozu dumana katarak gelen ilk itfaiye sessizliğiyle bilinen pazar gününün içine etti. O kulak kanatan tiz sesiyle yaptığı metalik anons yüksek duvarlardan aşağıya yankılandı. Şehrin korkunç bir faciayla yerle bir olacağı düşüncesine kapılan iki papaz yardımcısı özel hizmetlere acil durum talimatı vererek St. Hilda ve St. Anthony Kilisesi'nin çanlarını çaldırttı. Sonrasında St. Simon ve Risale Kilisesi'nin kıskanç çan sesleri de eklendi. Bu kargaşanın korkunç gürültüsü Hudson Vadisi'nden ve Doğu Nehri'nden bile duyulmuştu. Feribotlar, römorkörler ve okyanus gemileri bazen farklı tonlarla, bazense kendilerini tekrarlayan melankolik tınılarla sirenlerini ve düdüklerini Riverside Caddesi'nin başından Doğu yakasının sonundaki gri rıhtıma kadar öttürerek tüm şehri çaprazlamasına inletti. Siyahlı evlatunlu hanımefendi ise arabasının içinde oturmuş, kendisiyle iki kelam etmek adına uzak mesafeleri arşınlayarak gelen jaket ataylı mutlu azınlıkla hoşbeş ediyordu. Bir müddet sonra etrafındakilere ve ardındakilere sıkıldığını belli eden bir bakış attı. Derin bir iç çekişten sonra en yakınındaki adama eğer bir yere yetişmeye çalışmıyorsa gidip kendisine bir bardak su getirebilir mi diye sordu. Adam utanarak özür diledi. Ne elini ne de ayağını kıpırdatacak durumdaydı. Kendi kulağını kaşıması bile mümkün değildi. Nehirden gökyüzüne doğru yankılanan siren sesleri kulak tırmalayan bir hal aldığında Olive, küçük Arthur'un üstündeki tuluma son kopçayı takmıştı. Sonra başını kaldırıp yukarı baktı. Merlin onun irkildiğini anladı. Tıpkı bir alçı gibi giderek donuklaşan suratındaki şaşkın bakışlar yerini hoşnutsuzluğa bırakmıştı. Aniden ''Şu kadın!'' diye bağırdı. ''Tanrım!'' Merlin'e suçlayıcı ve acı dolu bir bakış attıktan sonra tek kelime etmeden bir eliyle küçük Arthur'u kucakladı, diğeriyle kocasının elini sıkı sıkı tuttu, şaşırtıcı bir kıvraklıkla kalabalığın arasından sıyırdı onları. Her nasıl olduysa insanlar ona yol vermişti. Nasıl olduysa sıkı sıkıya tuttuğu oğlu ve kocasını elinden kaçırmamayı başarmıştı. Nasıl olduysa darmaduman ve bitik bir halde iki blok ötedeki boş alana gitmeyi ve koşar adım bir ara sokağa girmeyi başarmıştı. Nihayetinde o çılgın kalabalığın sesi bir uğultuya dönüşebildiği zaman Olive bir kaldırım kenarında oturup küçük Arthur'u kucağından indirebildi. Demek pazar günü bile. Kendisini yeterince küçük düşürmemiş miydi? Tek söylediği bu oldu. Bu sözlerin hedefinde Arthur vardı. Günün geri kalanındaki sözler de Arthur'a ithaf edildi. İnzivaya çekildikleri süre boyunca anlaşılmaz bir nedenden ötürü kocasının suratına bir kez olsun bakmadı. 35 ile 65 yaş arası zaman diliminin tanımlaması güç ve baş döndürücü hali tıpkı bir atlı karınca gibi edilgen bellekte döner durur. Hakikaten de öyledir. Elden ayaktan düşmüş, zor nefes alan atların oluşturduğu bir atlı karınca takımı gibi önceleri pastel renklere sahiptir ve zamanla mat griye ya da kahverengiye dönüşür. Fakat her ne kadar baş döndürücü ve sersemletici olsa da çocukluğa ya da ergenliğe ait atlı karıncaların yerini asla alamazlar. Hele ki gençliğin kendinden emin, deli fişek hız treniyle hiç yarışamazlar. Bunun nedeni ise kadınların ve adamların çoğu 30 yaşına bastıktan sonra hayattan elini eteğini çekmeye başlar. İlk işleri kendilerine pek çok sığınaktan, gençlik zamanında düzenlenen sayısız eğlenceden ve türlü ilginçliklerden çekip sadelikten yana bir yola sokmaktır. Birçok arzu tek bir arzuya, tüm boş zaman etkinlikleri tek bir etkinliğe, kalabalık gruplarımızsa bağımlı olacağımız birkaç kişiye indirgenir. En sonundaysa bir başına kalınır. Elimizde kalansa hiç sağlam olmayan kimsesiz alanlarımızdır. Artık burada yarı yarıya duyulan bomba seslerinin yankıları bile yorgun ve ürkmüş bizlerin midesini bulandırır. Yaptığımız tek şey ölümü beklemektir. Merlin'in 40 yaşındaki haliyle 35 yaşındaki hali arasında pek bir fark yoktu. Daha büyük bir göbek, kulak hizasında gri bir parıltı ve daha aksak adımlar. Sol kulağındaki hafif sağırlığı saymazsak eğer 40. yaşıyla 45. yaşı da birbirine benzer derecedeydi. Fakat söz konusu 55. yaş olunca kimyasal değişim göz açıp kapayıncaya dek gerçekleşmişti. Her yıl ailesi için biraz daha ihtiyar bir adam oluyordu. Karısının gözünde ise neredeyse bir bunak. Kitap evi bunca zamandır tamamıyla onun üzerineydi. 5 yıl kadar önce ölen ve hemen ardından karısını da yanına alan Bay Akıl Sır Ermez Moonlight Quill, dükkanını ve bütün kitaplarını ona bırakmıştı ve Merlin günlerini burada, insanlığın 3000 yıldır kaydını tuttuğu, tarihe adını yazdırmış insan kataloğundaki isimleri tek tek söyleyerek, süslenmiş ve ciltlenmiş kağıt yığınlarının ve ilk basımlarının üzerinde bir otorite kurarak geçiriyordu. Kısacası hiçbir zaman anlayamayacağı ve zaten elini bile sürmediği binlerce yazarın envanterini yapıyordu. 65 olduğunda iyice bunamıştı artık. Klasik Victoria dönemi komedilerinde sıklıkla yer alan ikinci yaşlı adamların takındığı sıkıntılı davranışları huy edinmişti kendine. Kaybettiği gözlüklerini bulana kadar bir ton zaman geçiriyordu. Karısının kafasını ütülüyordu ve bunun karşılığını aynı derecede alıyordu. Bir araya gelinen aile sofrasındaki fıkrayı yılda 3-4 kez tekrarlıyordu ve oğluna hayatını nasıl yönetmesi gerektiğiyle ilgili tuhaf ve gerçekleştirilmesi olanaksız öğütler veriyordu. Zihnen ve bedenen 25 yaşlarındaki Merlin Granger'dan o kadar farklıydı ki aynı adı taşıyor olmaları bile inanılır gibi değildi. Kitap evinde çalışmaya devam etti. Yanında bu sefer oldukça başıboş bulduğu bir genç ve en az onun kadar genç ve yeni olan Bayan Gaffney vardı. Kendisi kadar yıllanan ve böylece pek bir önemi kalmayan Bayan McCracken'sa hesapları tutmaya devam ediyordu. Genç Arthur o günlerde diğer genç adamların yapar gibi gözüktüğü işi yapmaya, tahvil satmaya Wall Street'e gitmişti. Olması gereken tabii ki buydu. Bırakın yaşlı Merlin kitapların büyülü dünyasından ne kazanabiliyorsa kazansın. Kral Arthur'un yeri kasa odasıydı. Yeni başlayan genç tezgahtarı gözetlemek gibi yeni bir huyu vardı Merlin'in ve açık konuşmak gerekirse bundan utanmıyor değildi. Bir gün öğleden sonra saat 4 civarı yumuşak tabanlı terlikleriyle dükkanın ön tarafına doğru sessizce giderek camdan dışarıya gelişi güzel bir bakış attı. Sokağı görebilmek için görüş alanı zayıflayan gözlerini kısması gerekti. O esnada kaldırım kenarına kocaman, olağanüstü ve etkileyici bir limuzin park etti ve şoförü iç kısımda oturan kimselerle bir takım konuşmalar gerçekleştirdikten sonra afallamış bir halde öbür tarafa dönerek Moonlight Quill'in girişine doğru ilerledi. Dükkanın kapısını açtı ve ayaklarını sürüyerek içeriye girdi. Başına bere takmış yaşlı adama tereddüt dolu bir bakış attıktan sonra sis tabakasının içinden konuşuyormuş gibi kasvetli ve boğuk bir ses tonuyla ''Siz şey satıyor musunuz acaba, şey basın?'' Merlin, ''Evet'' anlamında başını sallayarak sattıklarını belirtti. Basınla ilgili kitaplar dükkanın arka tarafında. Şoför şapkasını çıkarıp kısacık kesilmiş kıvırcık saçlarını kaşımaya başladı. ''Ya hayır, benim aradığım bir dedektif hikayesi.'' Baş parmağıyla arkasındaki limuzini işaret ederek ''Hanımefendi gazetede görmüş, ilk basınmış.'' dedi. Merlin dikkat kesildi. Kazançlı bir satış olacağı benziyordu. ''Ha, basım diyorsunuz. Evet, bazı ilk basımların tanıtımını yapmıştık fakat içlerinde de dedektif hikayelerinin olduğundan pek emin değilim. Adı ne demiştiniz?'' ''Hatırlamıyorum. Bir cinayetle alakalı olsa gerek.'' Demek bir cinayet. Bakalım elimizde ne var? Borgia'ların cinayetleri var. Tamamıyla Maroken, 1769 Londra'sı ve güzel bir... Şoför Merlin'in konuşmasını, yok hayır o değil diye böldü. Benim aradığım cinayette katil bir delikanlı var. Hanımefendi gazeteye verdiğiniz ilanda görmüş. İşin erbabı edasıyla diğer tüm muhtemel başlıkları da reddetti. Düşünme payı için ara verilmişken birden, ''Gümüş kemik'' dedi. ''Ne?'' diye sordu Merlin. ''Kas gücünün sağlamlığıyla alakalı bir yorumda mı bulundu acaba?'' diye düşündü. ''Gümüş kemik. Cinayeti işleyen delikanlının adı.'' ''Gümüş kemik mi?'' ''Gümüş kemik. Kızılderili olma ihtimali var.'' Merlin elleriyle kırlaşan sakallarını kaşıdı. Umut dolu alıcı devam etti. ''Lütfen bayım, hanımefendinin beni paylamasını istemezsiniz değil mi? Hatırlamayı deneyin lütfen.'' Bir şeyler yolunda gitmezse eğer yaşlı kadın her şeyi darma duman ediyor. Fakat Merlin'in kitabı raflarda bulma çabası en az derin düşünceleri kadar nafileydi. Hayal kırıklığına uğrayan arabacı 5 dakika daha bekledikten sonra arabanın içinde oturan hanımefendinin yanına döndü. Merlin limuzinin içindeki hararetli tartışmayı camdan görebiliyordu. Çileden çıkan şoför yaptığı el kol hareketleriyle suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışıyordu fakat görünen o ki, bu çabası boşunaydı çünkü ön taraftaki koltuğuna dönerek aynı tatsızlıkla oturdu. Sonra limuzinin kapısı açıldı ve soluk benizli bir delikanlı boy gösterdi. Tahminen 20 yaşlarındaydı ve zamanın moda zevksizliğiyle giyinmişti. Elinde ise kısa bir değnek vardı. Dükkana girdi, Merlin'in yanından geçerken bir sigara yaktı, Merlin peşine takıldı. ''Sizin için yapabileceğim bir şey var mı beyefendi?'' Sakinliğinden hiç taviz vermeyen delikanlı, ''İhtiyar'' dedi. ''Benim için yapabileceğiniz birkaç şey var. Öncelikle izin verirseniz şu sigaramı limuzinin içindeki hanım görmeden tüttüreyim. Kendisi benim büyük annem olur. Rüştüme ermeyi beklemeden sigara içtiğimi öğrenmesi bana 5.000 dolara mal olur yoksa. Bana yapabileceğiniz ikinci güzellikse geçen pazar Times dergisine ilanını verdiğiniz Sylvester Bonnard'ın Cinayetleri kitabının ilk basımını bulmak. Şurada oturan büyük annem o kitabı bizzat sizin elinizden almak istiyor. Dedektif hikayesi, birilerinin cinayeti, gümüş kemik. İşte şimdi her şey anlaşılıyordu. Hafifçe kıkırdayarak içinden ne tuhaf diye geçirdi. Eğer hayat bana bir şeyleri eğlenceli bulma şansı verseydi bu durumla eğlenebilirdim der gibi bir hali vardı. Merlin dükkanın arka tarafına doğru tın tın yol aldı, ganimetlerini burada tutuyordu. Büyük bir koleksiyonu ucuza kapatarak yeni yatırımını da gerçekleştirmişti. Merlin elinde kitapla geri döndüğünde delikanlı sigarasını keyifle tüttürüyor, çıkardığı dumanlardan haz alıyordu. ''Tanrım'' dedi, ''bütün gün bir saniye bile rahat verdiği yok, aptalca işler peşinde koşturuyor. 6 saatten beri daha ilk kez sigara yakma fırsatı buluyorum. Dünya ne hale geldi böyle, sorarım size. Genç bir adamın günahlarından eli ayağı tutmayan yaşlı bir kadın mı sorumlu tutulmakta? Bana verilen vaazlardan bıktım usandım artık. Neymiş şu kitap bir bakalım.'' Merlin kitabı ona nazikçe takdim etmişti. Fakat bunun aksine o, kapağını açarken gösterdiği özensizlikle Merlin'e ufak bir kalp krizi yaşattı ve aynı kayıtsızlığı sayfaları atlarken de gösterdi. İlk yorumu, ''Hiç resim yok demek ha?'' oldu. ''Peki ihtiyar delikanlı, Kaç para ediyor bu? Söyle hadi çekinme. Neden bilmiyorum ama size iyi kazandırma niyetindeyiz. Keyfi kaçan Merlin kaşlarını çatarak 100 dolar dedi. Genç adam şaşkınlığını belirten bir ıslık çaldı. Vay be! Hadi ama kırsaldan biri yok karşında. Şehirde büyümüş bir delikanlı bulunuyor burada. Aynı şekilde büyük annem de bütün yaşamını bir şehirli olarak geçirdi. Ama acı gerçek şu ki onu böyle ayakta tutabilmek için özel vergi ödeneği almak zorunda kaldık. Sana teklifimiz 25 dolar. Gerçi inan bana bu kadarı bile çok fazla. Eski oyuncaklarımın kaldırıldığı tavan arasında bir sürü kitabımız var. Ve şu yazarın yaşını ikiye katlarlar. O kadar eskiler yani. Merlin kaskatı kesildi. Yüzündeki sert ifadelerden dehşete düştüğü anlaşılıyordu. Büyük annen bu kitabı alabilmen için sana 25 dolar mı verdi diye sordu. Hayır, aslında 50 dolar verdi ama ben onun içini biliyorum ben. Para üstünü isteyeceğinden eminim. Merlin metanetini koruyarak gidip ona söyleyin. Bu kelepiri elinden kaçırdığına yazık oldu. Tamam hadi 40 olsun diye ısrar etti delikanlı. Hadi uzatmayın ama laftan anlayın da kazıklamaya kalkmayın bizi. Merlin o özel basım kitabı koltuğunun altına alarak çocuğa arkasını döndü. Kitabı özel çekmecesine koymak üzereyken içeride beklenmedik bir şey oldu. Kapı daha önce hiç o kadar sert kapanmamıştı. Olduğu yerde sallanacağına ihtişamlı bir şekilde ortalığı ayağa kaldırmıştı. Loş dükkanın içinde doğrudan doğruya Merlin'e yaklaşan bir karaltı vardı. Krallara yakışır şekilde siyah ipek ve kürk giymişti. Şehirli delikanlının elindeki sigara yerde buldu kendini. Allah kahretsin. Sözleri istemsizce döküldü delikanlının ağzından ama bu girişin en can alıcı ve dikkate şayan yanı Merlin üzerindeki etkisiydi. Öyle güçlü bir etkiydi ki üzerine titrediği değerli kitap elinden kayarak yerdeki sigaranın yanına düştü. Caroline tam karşısında duruyordu. Yaşlı bir kadındı artık. Kendine iyi bakmış, yaşlı bir kadın. Şahsına münhasır güzelliği ve dik duruşluluğu süre gelse de yaşlı bir kadın. Yumuşacık saçlarına yakışan aklar vardı. Özenle giyinip kuşanmıştı. Yaşlı hanımefendilerin eskiden yaptığı gibi hafif bir ruj sürmüştü ama gözlerinin etrafında kaz ayakları oluşmaya başlamıştı bile. Burun köşelerinden dudak kenarlarına kadar inen iki derin çizgisi de eksik olmamıştı. Gözleri donuk, sert ve huysuz bakıyordu. Ama onun Caroline olduğu su götürmez bir gerçekti. Çöküş dönemine girmiş olsa da aynı Caroline görünüşüne sahipti. Kırılgan ama çetin ceviz bir duruş ve bilindik Caroline tavırları. Huysuz ve tatlı bir kadın olduğu gün gibi ortadaydı ve kendinden emin duruşu kıskanılmayacak gibi değildi. Ve en can alıcı nokta titrek ve kırılgan sesiydi. Şöyle ki it gibi davrandığı şoförün hamallık yapmasına neden oluyordu bu ses ve şehirli torununun elindeki sigaranın yere düşmesine. Caroline durdu ve havayı kokladı. Gözlerinin yerdeki sigarayı bulması çok zaman almadı. ''Bu da ne demek oluyor böyle?'' diye bağırdı. Bu bir soru ibaresi değildi. Bu kuşku, suçlama, doğrulama ve yargıydı. Bunlarla hiç oyalanmadan torununa ''Ayağa kalk'' dedi. ''Ayağa kalk ve ciğerlerindeki nikotini dışarıya üfle.'' Delikanlı korkuyla ona baktı. ''Üfle!'' diye emretti. Titrek dudaklarını büzen delikanlı dışarıya doğru üfledi. Daha katı bir sesle ''Üfle!'' diye tekrarladı. Saçma bir hal içinde olan delikanlı çaresizce tekrar üfledi. ''Farkında mısın?'' diye sordu kadın ve hiç nefes almadan devam etti. ''5 dakika içinde 5.000 dolar kaybetmiş olduğunu.'' Merlin o an delikanlının dizlerinin üstüne çöküp yalvaracağını zannetti ama İnsan doğasının o şahane gururu bunu yapmasına izin vermemiş olacak ki delikanlı dimdik ayakta duruyordu. Hatta havaya bir kez daha üfledi. Bunun birazını gerginlikten, birazını da kadına yaranabilme umudundan ötürü yapmıştı. ''Seni sıpa!'' diye bağırdı Caroline. ''Eğer bunu bir kez daha, sadece tek bir kez daha görürsem koleje gitmeyi unut. Bir iş bulur çalışırsın.'' Can evinden vurulan delikanlı, bu tehdidin altında bir hayli ezildi. Zaten açık olan benzi iyice soldu. Ama Caroline'ın söyleyeceği daha çok şey vardı. ''Senin ve o erkek kardeşlerinin ve evet, hatta o eşek babanın benim hakkımda ne düşündüğünü bilmediğimi mi sanıyorsun? Gayet iyi biliyorum. Bunadığımı ve bir ahmağa dönüştüğümü düşünüyorsunuz. Ama hiç de öyle değilim.'' Gücünün yerinde olduğunu kanıtlamak istercesine yumruğunu göğsüne vurdu. Güneşli bir günde evin salonunda sergileyeceğiniz naaşımın beyin hücreleri bile sizlerin doğduktan sonra sahip olduğunuz beyin hücrelerinden daha iyi çalışıyor olacak. Ama büyük anne, çeneni kapa sıska seni. Eğer benim param olmasaydı, şimdiye kadar Bronx'ta berber kalfalığına yükselebilmiş olurdun ancak. Uzat da bakayım şu ellerini. Berber elleri. Sen benimle aşık atabileceğini mi zannediyorsun? Ben ki, üç kont ve gerçek bir dükle birlikte olmuş bir kişiyim. Roma'dan New York'a kadar peşimde dolanan yarım düzine papa adamını saymıyorum bile. Durup bir nefes aldı, sonra yine devam etti. Kalk ayağa, üfle! Süt dökmüş kediye dönen delikanlı üfledi. Tam o esnada kapı açıldı ve orta yaşlarda oldukça heyecanlı olan bir adam içeriye girdi. Doğrudan Caroline'a yönelen palto ve şapkası kürkle süslü bu adamın üst dudağının üzerinde ve çenesinde bulunan kürk de aynı türdendi. ''Sizi sonunda buldum!'' diye haykırdı. ''Bütün kasabayı alt üst ettim. Evinize telefon ederek sekreterinizden Moonlight isimli bir kitap evine gelmiş olabileceğinizi öğrendim.'' Caroline sinirli bakışlarını adama çevirdi. ''Ben sana ajanda görevi görmen için mi para ödüyorum?'' diye sert çıkıştı. ''Sen benim danışmanım mısın yoksa komisyoncum mu?'' Şaşkına dönen kürk kaplı adam, ''Komisyoncunuzum.'' dedi. ''Affedin lütfen, buraya şu gramofon hisseleri için gelmiştim, 105 dolara satabilme ihtimalim var.'' ''Sat öyleyse.'' ''Peki efendim, şey diye düşünmüştüm, acaba git ve sat, torunumla konuşuyorum şu an.'' ''Pekala, ben güle güle.'' ''Hoşça kalın efendim.'' Kürk kaplı adam hafifçe eğilerek selam verdi ve sonra neye uğradığını şaşırarak dükkandan alelacele çıktı. ''Sana gelince,'' dedi Caroline torununa dönerek, ''Otur oturduğun yerde ve çıt çıkarayım deme sakın.'' Kadın Merlin'e dönerek inceden inceye süzdü onu. Soğuk davranmıyordu. Sonra gülümsedi ona. Merlin de gülümserken buldu kendini. Bir de baktılar ki ikisi aynı anda deli gibi gülüşüyor. Kadın Merlin'i kolundan tuttuğu gibi dükkanın arka tarafına sürükledi. Orada durup göz göze geldiler. İçlerinde tuttukları uzun soluklu neşe burada da devam etti. Nefes nefese kalan Caroline, ''Tek çaresi bu.'' dedi. Kötü olabilmeyi başarıdan sayıyordu. ''Benim gibi eski toprak insanları mutlu edebilen tek şey diğerlerini ezmek. Yaşlı ve zengin olup zavallı torunlara sahip olmak, en az genç ve güzel olup çirkin kız kardeşlere sahip olmak kadar eğlendirici.'' ''Ah evet.'' dedi Merlin kıkırdayarak. ''Biliyorum o duyguyu. Sana imrenmiyor değilim.'' Başını sallayarak hak verdi Caroline. Göz kırpmayı da ihmal etmedi. ''Buraya en son 40 yıl önce gelmiştim.'' dedi. ''Ve sen o zamanlar kurtlarını dökmek için can atıyordun.'' ''Öyleydim.'' dedi Merlin, sırrını açığa çıkarmış gibi. ''Benim o ziyaretim sana bir hayli iyi gelmiş olmalı.'' ''Hala öyle.'' diye feryat etti Merlin. ''Şey diye düşünmüştüm, aslında sürekli bunu düşünüyorum. Geldiğin ilk zaman senin de bizim gibi gerçek bir insan olduğunu.'' Caroline kahkaha attı. ''Erkeklerin çoğu insan olmadığım düşüncesindeler.'' dedi. Merlin heyecanla devam etti. ''Ama şimdi anlıyorum. Çünkü anlamak ihtiyarlığa has bir durum. Artık hiçbir şeyin önemi kalmadığında anlarsın. Senin masanın üzerine çıkarak dans ettiğin o geceyi şimdi anlıyorum. Güzel ve aksi bir kadına duyduğum romantik bir özlemden başka bir şey değildin sen.'' Caroline'ın uzaklara dalıp giden yaşlı gözlerinin ardında unutulan hayallerin yankılandığı bir ses vardı. ''O gece ne dans etmiştim ama. Hiç unutmuyorum. O gece beni ayartmaya çalışıyordun. Olive'in kolları sarmalamışken beni, sen özgürlüğe davet ediyordun. Gençliğimi ve mesuliyetsizliğimi korumam konusunda uyarmaya çalıştım fakat son dakika çırpınışıydı bu. Artık çok geçti.'' ''Çok yaşlanmışsın,'' dedi gizlice. ''Fark etmemişim. Ayrıca bana 35 yaşında yaşattığın o şeyi unutabilmiş değilim. Benimle kurduğun o ilişki derinden sarstı beni. Ne harika bir başarıydı. Yaydığın o güzellik ve enerji. Karım için bile bir örnek haline gelmiştin sen. Korkutmuştun onu bununla. Her geçen gün geç saatlerde kendimi evden dışarıya atmak, hayatın sıkıcılığını müzikle, alkolle ve beni gençleştirecek bir kızla unutmak istiyordum. Ama sonra nasıl devam edeceğimi bilemedim. Ve şimdi o kadar yaşlısın ki.'' Korkuya kapılan Caroline geri adım atıp ondan uzaklaştı. ''Evet, rahat bırak beni.'' diye bağırdı Merlin. ''Sen de en az benim kadar yaşlanmışsın. İnsanın bedeni çürürken ruhu da eşlik ediyor ona. Unutmak için elimden gelen her şeyi yaptığım şeyi hatırlatmak için mi geldin buraya? Yaşlı ve yoksul olmanın, yaşlı ve zengin olmaktan daha rezil bir şey olduğunu ve oğlumun bu başarısızlığı yüzüme vurduğu gerçeğini hatırlatmak için mi? Caroline, bana istediğim kitabı ver, diye sertçe buyurdu. Hadi çabuk ol ihtiyar. Merlin ona bir kez daha baktıktan sonra metanetle kadının emrine uydu. Kitabı yerden alıp ona verdi. Caroline ödeme yapmak isteyince kafasını iki yana sallayarak reddetti. Neden bana bir ödeme yapma saçmalığında bulunuyorsun? Bir zamanlar bu yeri enkaza çevirmeme neden olan sendin. Bendim, dedi sinirlenerek. Ve bundan gayet memnunum. Belki benim de mahvolmama neden olan yeterince şey olmuştur. Merlin'e yarı aşağılayıcı, yarı gizleyemediği endişeli bakışını attıktan sonra şehirli torununa ağır bir söz söyleyip kapıya yöneldi. Böylelikle dükkanından da, hayatından da çekip gitti. Kapı tık diye kapanıverdi. Merlin bir hayli kırılmıştı. Derin bir iç çekişin ardından dükkanın arkasına yöneldi. Camla ayrılmış bu bölümde yılların biriktirdiği sararmış evrak ve zamanın eskittiği buruşuk Bayan McCracken vardı. Merlin kadının örümcek ağına dönen kurumuş suratına acı dolu bir bakış attı. Merlin'e kıyasla kadının hayatta payına daha az şey düşmüştü. Hayatının unutulmaz anlarını renklendirecek ve onu at gözlüğünden kurtaracak asi ya da hayalperest bir ruha sahip olmamıştı ki hiç. Çok geçmeden Bayan McCracken kafasını kaldırıp konuşmaya başladı. Hala eskisi gibi atarlı değil mi? Merlin yerinden sıçradı. Kim? Şu yaşlı Alicia Dare. Şimdilerde Thomas Allardyce diye biliniyor ama tabii 30 yıl geçti üzerinden. Ne diyorsun? Seni anlamakta zorlanıyorum. Merlin birden döner iskemlesine çöktü. Gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Öyle Bay Granger, bana onu unuttuğunuzu söylemeyin sakın. 10 yıldır New York'ta kötülüğüyle ün salan biri o. Throckmorton boşanma davasında muhabirlik yaptığı zamanlarda o kadar çok dikkat çekmişti ki 5. caddedeki trafik onun yüzünden kilitlenmişti. Gazetelerde çıkmıştı, okumadınız mı? Gazete okuma alışkanlığım yok benim. Başı dönüyordu. Ama buraya gelip her şeyi alt üst ettiği günü hatırlıyorsunuz değil mi? Size şunu söyleyeyim. O gün Bay Moonlight Quill'den paramı alıp çekip gitmeme ramak kalmıştı. Ne demeye getiriyorsunuz? Onu gördüğünüzü mü iddia ediyorsunuz? Görmek ne kelime? Yaptığı gürültüyle savaş alanına çevirmişti burayı. Görmemek ne mümkün? Tanrı şahidim ki Bay Quill de hoşlanmamıştı ondan ama ses etmedi. Kız için yanıp tutuşuyordu, kız da onu parmağında oynatıyordu. Hatta bir keresinde Bay Quill kızın bir kaprisini çekmek istememişti de kız karısına her şeyi anlatmakla tehdit etmişti onu. Hak etmişti bunu. Maceracı bir güzelin peşine düşmek ha. O günlerde dükkan iyi kazanmasına rağmen Bay Quill kızı tatmin edecek zenginliği hiçbir zaman yakalayamadı. Ama ben onu gördüğümde, diye kekeledi Merlin. Onu gördüğümü sandığım zamanlarda annesiyle birlikte kalıyordu. Ah, şu anne kandırmacası, diye köpürdü Bayan McCracken. Teyzecik dediği bir kadın vardı ama benimle ne kadar samimiyse onunla da o kadar samimiydi. Ah, kötü bir kızdı ama zeki kız olduğu su götürmez bir gerçek. Throckmorton boşanma davası sona erdikten sonra Thomas Allardyce'la evlenerek hayatını garantiye aldı. Kimdi bu kız, diye bağırdı Merlin. Tanrı aşkına neyin nesiydi bu kız, cadı mıydı yoksa? Neden öyle olsun? Alicia Dare'di o zamanlar. Şu ünlü dansçı kız, hangi gazeteyi alsan o çıkardı karşına. Merlin oturduğu yerde bir süre sessizce bekledi. Beyninden vurulmuşa dönmüştü. İşte şimdi gerçekten de yaşlı bir adamdı. Öylesine yaşlıydı ki bir zamanlar genç olduğunun hayalini kurmak bile imkansızdı onun için. Dünya büyüsünü kaybetmişti. Ne çocukların yüzüne baktığında görebiliyordu o büyüyü, ne de hayatın rahat ve sıcak alanlarında bulabiliyordu. Gözden de, gönülden de ıraktı artık. Bir daha hiç gülümsemeyecekti. Ya da bir bahar akşamı pencere kenarına oturup dışarıdan gelen çocuk seslerini duyduğunda, o sesler onu adım adım çocukluğuna götürmeyecekti. Ve o çocukları kendi arkadaşı yapıp karanlık bastırmadan onu dışarıya, oyun oynamaya çağırıyormuş gibi düşünüp hayallere daldırtmayacaktı. Artık hatıralar için bile yaşlı bir adamdı. O akşam onu kendi emelleri için kullanmış olan karısı ve oğluyla sofraya oturdu. Olive şöyle dedi. Orada kuru kafa gibi oturma da bir şey söyle. bırak otursun diye homurdandı Arthur. Şimdi konuşturursan daha önce 100 kere anlattığı hikayeyi anlatmaya başlar. Saat 9 olduğunda Merlin sessizce merdivenlerden yukarıya çıktı. Odasına girip kapısını sıkıca kapattıktan sonra ayakta dona kaldı. Dudakları titriyordu. Hayatını bir aptal gibi geçirdiğini şimdi anlıyordu. Ey kızıl kahve saçlı cadı! Ama iş işten geçmişti artık. Her şey için çok geçti. Sunduğu birçok fırsatı teptiği için Tanrı'nın lanetini üzerine çekmiş olmalıydı. Artık geriye cennetten başka bir seçenek kalmamıştı. Orada kendisi gibi olanlar vardı. Kendisi gibi hayatı boşa harcayanlar.